Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Genç Dergisi'nin Şubat 2016 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler başlıklı yazısını sunuyoruz. Günümüzde insani münasebetlerde yaşanan pek çok sıkıntı dilin yanlış kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Zira dil hayrın anahtarı olabileceği gibi doğru kullanılmadığında şerre de anahtar olabilir. Bunun için dilimizin kalplere batan bir diken olmamasına çok dikkat etmemiz icap eder. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen, dillerinin söylediğinden başka nedir ki? Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, ya hayırlı söz söylesin veya sussun. Zararlı söz söylemesin. Sizler hayırlı söz söyleyerek kazançlı çıkınız. Zararlı söz söylemeyerek rahat ve huzura kavuşunuz. Konuşmadan önce düşünmek, sözün varacağı noktayı iyi hesaplamak gerekir. Zira konuşmak, eline bir taş alıp atmak gibidir. O taşın nereye düşeceğine dikkat etmelidir. Peygamber Efendimiz de bu hakikate işaretle, "Özür dilemeni gerektiren bir sözü söyleme." buyurmuşlardır. Mümin firaset sahibi olmalı, konuşma üslubunu muhatabına göre ayarlamalıdır. Zira bir kimseyi sevindiren bir davranış, bir başkasını üzebilir. Dolayısıyla muhatabının psikolojik durumunu tespit edebilmek ve 2-3 merhale sonrasını düşünerek söz söylemek gerekir. Yani en sonda söylenecek bir sözü en başta söylememek icap eder. İnsan söylemeden önce sözünün hakimiyken, söyledikten sonra onun mahkumu olur. Söylenmemiş bir sözü her zaman söyleme imkanı vardır. Fakat söylenen bir sözü de daima müdafaa etmek veya hesabını vermek gerekir. Dolayısıyla Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın buyurduğu gibi, ne söylediğini, kime söylediğini ve ne zaman söylediğini iyi düşün. Bir sözün gönüllerde akis bulabilmesi için, onu sarf eden gönlün temiz ve nefsani arzulardan arınmış olması lazımdır. Mevlana Hazretleri ne güzel buyurmuştur. Ruhlar aslında aynı yerden geldikleri için İsa nefeslidirler. Bazen nefse uyarlar, yara olurlar. Bazen hakka uyarlar, dertlere deva, yaralara merhem kesilirler. Ruhlar nefsani arzulardan kurtulsalardı, günah perdelerini yırsalardı, her ruhun sözü İsa nefesi gibi diriltici olurdu. Söz vardır, ilkbahar mevsimi gibidir. Her tarafı süsler, güzelleştirir, sayısız faydalar sağlar. Söz vardır, keskin kılıç gibidir, dostluğu keser, öldürür. Kalpte tedavisi imkansız yaralar açar. Kalp bahçesindeki yeşillikleri, sevgi çiçeklerini kış mevsimi gibi öldürür. Mevlana Hazretleri de bu hikmete binaen, sarf edilen söze çok dikkat etmek gerektiğini şöyle ifade eder. Bu dil, çakmak demiriyle çakmak taşı gibidir. Dilden sıçrayıp çıkan söz, ateşe benzer. Bazen laf olsun diye, bazen de bir şeyi anlatmak, nakletmek için o demiri ve taşı birbirine vurma. Şunu bil ki, ağızdan, dilden ansızın çıkan söz, yaydan fırlamış ok gibidir. Ey oğul, o ok bir daha geri dönmez. Suyu baştan kesmek gerek. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. 4 şey asla geri gelmez. Söylenen söz, atılan ok, geçmiş hayat, kaçırılmış fırsat. Cenab-ı Hak kötü sözlerin ve çirkin davranışların mazlumun hakim önünde ifade etmesi gibi istisnalar hariç, ulu orta söylenip alakalı alakasız herkese ifşa edilmesini yasaklamaktadır. Zira bazı çirkinliklerin anlatılıp duyurulması, onların öğrenilip yaygınlaşmasına sebebiyet verir. Edepsizlik ve hayasızlık türünden konuşmalar da böyledir. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: müstehcen konuşmak münafıklıktan bir bölümdür. Şeyh Sadi şöyle der: İki şey akıl hafifliğini gösterir. Söyleyecek yerde susmak, susacak yerde söylemek. Kalp, beden ülkesindeki bütün uzuvların reisidir. Onların hepsine tesir eder. Dil de kalbin sözcüsüdür. Onun doğruluğu ve eğriliği de diğer uzuvların tavırlarını akseder. Nitekim Efendimiz şöyle buyurmuştur: İnsan sabahlayınca bütün uzuvları dile başvurur ve adeta ona şöyle derler: bizim haklarımızı korumakta Allah'tan kork. Biz ancak senin söyleyeceklerinle ceza görürüz. Biz sana bağlıyız. Eğer sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Eğer sen eğridir, yoldan çıkarsan biz de sana uyar, senin gibi oluruz. Bir diğer hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur: kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. İnsan konuşmayı sever. Konuşulacak şeyler de çoktur. Lakin sözlerin ve konuşmaların gerekli gereksiz, güzel, çirkin, hayır, şer, yapıcı, kırıcı olanları vardır. Hakka kulluk için yaratılan, hayatı mahdut ve yaptıklarından hesaba çekilecek olan insanın bu hususta çok dikkatli davranması gerekir. Çünkü bu hususta gösterilecek ihmal ve dikkatsizliğin getireceği zarar ve pişmanlık çok büyüktür. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu beyanı ne kadar calibi dikkattir: İçinizde en çok sevdiğim ve kıyamet günü bana en yakın mesafede bulunacak kimseler, güzel ahlak sahibi olanlarınızdır. Güzel konuşuyor dedirtmek için uzun uzun konuşanlar, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire laf edenler ve bilgiçlik etmek için lügat paralayanlarsa, en sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerdir. Bir diğer hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur: kim insanların kalbini çekmek için kelamın kullanılışını öğrenir, insanları bıktırırcasına sözü gereğinden fazla uzatırsa, Allah kıyamet günü onun ne farz ne nafile hiçbir ibadetini kabul etmez. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: çok gülenin vakar ve heybeti azadır. Küçümseyen küçümsenir. Bir şeyi çokça yapan onunla meşhur olur. Çok konuşan çok yanılır. Çok yanılanın utanma duygusu azalır. Utanma duygusu azalanın günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durma titizliği kaybolur. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durma titizliği kaybolanın kalbi ölür. Konuşmanın ve susmanın aynı seviyede gerekli olması halinde susmak sünnettir. Çünkü mübah bir söz bile bazen haram veya mekruh bir durumla neticelenebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ademoğlunun emri bil maruf ve nehyi anil münker veya Allah Teala Hazretlerini zikir hariç bütün sözleri aleyhinedir, lehine değildir. Ayrıca Allah Teala'yı hatırlamadan, onu zikretmeden yapılan konuşmaların tek neticesi kalp katılığıdır. Bu hakikatte şöyle bildirilmektedir: Allah'ı anmaksızın çok konuşmayın. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Katı kalpli olanlarınsa Allah'tan en uzak kimseler olduğu kesindir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kul Allah'ın hoşnut olduğu bir söz söyler, fakat onunla Allah'ın rızasını kazanacağı hiç aklına gelmez. Halbuki Allah o söz sebebiyle kendisine kavuştuğu kıyamet gününe kadar o kimseden hoşnut olur. Yine bir kul da Allah'ın gazabını gerektiren bir söz söyler, fakat o sözün kendisini Allah'ın gazabına çarptıracağını düşünmez. Oysa Allah o kimseye o kötü söz sebebiyle kendisine kavuşacağı kıyamet gününe kadar gazap eder. Cenab-ı Hak cümlemizi elinden ve dilinden ümmetin müstefit olduğu, rahmet lisanıyla konuşan, gönüllere huzur tevzi eden salih kullarından eylesin. Razı olduğu bir hayatın ardından selim bir kalple huzur-i ilahisine varabilmeyi hepimize nasip ve müyesser kılsın. Amin. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler başlıklı yazısını paylaştık. Genç Dergisi'nin Şubat 2016 sayısından değerli dinleyenler ilk olarak. Ve şimdi de Ali Can Tatlı'nın kaleme aldığı Can Damlaları bölümünden hikayeler, kıssalar paylaşacağız sizinle programımızda kıymetli dinleyenlerimiz. İlk olarak Mesnevi'den bir hikaye paylaşalım. Sadece surete aldanma başlığını taşıyor bu hikaye. İnsan hem siret hem de suretten meydana gelen bir varlıktır. Siret iç dünyasını, suretse dışını ifade etmektedir. İnsanın dışa yansıttıkları söz ve davranışları çoğu kere iç dünyasını yansıtmayabilir. Dışa yansıttıklarıyla içinde sakladıkları farklılık arz edebilir. Bu yüzden Hazreti Mevlana insanın siret ve suretinin birbirini tutmayabileceğini ve gerçek güzel ahlakın ancak imtihanla ortaya çıkacağını şöyle bir hikayeyle anlatır. Bir padişahın iki yeni hizmetkarı olmuştu. Onların haleti ruhiyelerini anlayabilmek için İlk önce birinci hizmetkarla sohbete başladı. Padişahın sorularına hizmetkar öyle cevaplar veriyordu ki, başkaları bu cevapları ancak uzun uzun düşündükten sonra verebilirdi. Padişah bu hizmetkarı anlayışlı, zeki ve tatlı dili görünce memnun oldu. Diğer hizmetkarı da yanına çağırdı. İkinci hizmetkar padişahın huzuruna geldi. Rahatsızlıktan dolayı ağzı kokuyordu ve dişleri de bakımsızlıktan kapkaraydı. Padişah bu hizmetkarın zahiri durumundan pek hoşlanmamakla birlikte onun hakkında bilmediği hal ve vasıfları öğrenmek ve onun sırlarına vakıf olmak için kendisiyle sohbete başladı. "Bu ne hal? Önce ağzının derdine bir şifa bulalım. Sen sevimli bir kişisin. Biz de hünerli bir hekimiz. Seni hor görmek ve gözden düşürmek bize yakışmaz. Şöyle otur. Bir iki hikaye söyle de aklının derecesini anlayayım." Padişah bu iki hizmetkarın zahiri hallerini görmüştü. Şimdi ise iç yüzlerini anlamak için planladığı imtihanı tatbik etmeye başladı. Zahiri düzgün olan ilk hizmetkarı yıkanması için hamama gönderdi. Arkadaşı gittikten sonra konuşturmak istediği ikinci hizmetkara şu sözleri söyledi. "Arkadaşın senin hakkında kötü şeyler söyledi. Fakat görüyorum ki sen onun söylediği gibi değilsin. O hasetçi neredeyse bizi senden soğutuyordu. Arkadaşın senin hakkında o hırsızdır. doğru adam değildir, kötülerle düşer kalkar, iffetsizdir dedi. Sen onun hakkında ne dersin? İkinci hizmetkar bu sözler karşısında gayet sakin şu cevapları verdi. İyi düşünen, doğru söyleyen o arkadaşa eğri diyemem. Bilakis onun sözleri sebebiyle kendimde böyle kusurların olabileceğini düşünüp halimi ıslaha çalışırım. Padişahım, belki de o benden benim farkına bile varamadığım birçok ayıplar görmüştür. Padişah daha da üsteledi. O senin kusurlarını anlattığı gibi sen de onun kusurlarını anlat bakayım. Hizmetkar samimiydi. Padişahım, o benim gerçekten hoş bir arkadaşım olmakla beraber kusurlarını söylememe benim gönül dünyam manidir. Onun için ancak ben şunları söyleyebilirim ki, onun kusuru bence kusur değil, fazilettir. O sevgi, vefa ve insanlık numunesidir. Onun hali doğruluktur, zekadır, dostluktur. Onun bir sıfatı da cömertliktir, düşkünlere yardımda bulunuştur. O öyle cömerttir ki gerekirse canını bile verir. Kader arkadaşımın bir vasfı da kendini beğenen bir kişi olmamasıdır. O herkeste iyidir. Fakat kendi nefsine karşı kötüdür. Padişah iyice emin olmak istiyordu. Daha da sıkıştırdı. Arkadaşını methetmede pek ileri gitme. Onu överken de kendini övmeye kalkışma. Çünkü ben onu imtihana çekerim de sonra sen utanırsın. Hizmetkar bunun üzerine şunları söyledi. Hayır, onu övmekte ileri gitmedim. O dostumun bütün huyları söylediklerimden kat kat daha fazladır. Kader arkadaşımın vasıfları hakkında bildiklerimi söyledim. Fakat ey kerem sahibi padişahım, söylediklerime sen inanmıyorsan ben ne yapayım? İç dünyam benim böyle söylememi icap ettiriyor. Öbür hizmetkar hamamdan dönünce padişah onu huzuruna çağırdı. İmtihan edilme sırası ondaydı. Dedi ki, sıhhatleri olsun. Fakat arkadaşının söylediği kötü huylar sende olmasaydı ne güzel olurdu. Hizmetkar derhal öfkelendi ve dedi ki, padişahım, o densizin benim hakkımda anlattıklarından birazını lütfen söyle. Padişah imtihan için uydurdu. O önce senin iki yüzlülüğünü anlattı. Senin görünüşte deva, hakikatte bela olduğundan bahsetti. Az önce çok olgun görünen hizmetkarın, şimdi ise öfke denizi kaparmış, ağzı köpürmüş, yüzü kızarmıştı. Masum arkadaşı hakkında açtı ağzını, yumdu gözünü. O önceden bana dosttu fakat ağzı bozuktu. Kıtlıkta kalmış köpek gibi pek çok zaman pislik yerdi. Arkadaşını çekiştirmek için hizmetkar böyle çan çan ötmeye ve aslında kendi iç alemindeki çirkinlikleri ortaya dökmeye başladı. Bunun üzerine padişah, artık yeter diyerek elini onun ağzına götürdü ve ona hitaben şöyle dedi. Bu imtihan sayesinde ikinizin arasındaki farkı görmüş oldum. Onun sadece maddi bir rahatsızlıktan dolayı ağzı kokuyor. Fakat seninse ruhun kokmuş. Ey ruhu kokmuş kişi, sen uzakta dur. Arkadaşın sana amir olacak. Sen de onun emrinde bulunacaksın. Ondan edep, insanlık ve konuşmayı öğren. Onun faziletinden ibret al. Hasedi terk et. Sen bu hasetle beline taş bağlanmış bir zavallı kişisin. Bu taşla ne yüzebilir ne de yürüyebilirsin. Evet kıymetli dinleyenler, Can Damlaları bölümünden, Mesnevi'den sadece Sureti Aldan'la başlıklı bir hikayeyi paylaştık. İlk olarak bir de kıssadan hisse var, onu da aktaralım. Nefis engeline dikkat başlığını taşıyor bu kıssadan hisse. İnsan için en büyük tehlike nefis engelidir. Onu tezkiye ve terbiye edemezse hazin bir akıbet onu bekler. Bu yüzden Cenab-ı Hak Şems suresinde üst üste 8 yeminden sonra büyük bir hakikati bizlere şöyle bildirir. Ancak nefsini tezkiye eden, maddi manevi kirlerden arındıranlar kurtulmuştur. Onu günaha gömen de hüsrana uğramıştır. Bu hakikat şu hikayede veciz bir şekilde şöyle anlatılmaktadır. Bir arı, bir karıncanın bin bir güçlükte taneyi yuvasına götürdüğünü görünce ona şöyle seslendi. Ey karınca, bu kendine yüklediğin nasıl bir meşakkat, seçtiğin nasıl bir yüktür? Gel de benim yediğim içtiğim yeri bir gör. En güzel ve en hoş yiyecekler benden artmadıkça padişahlara ulaşmaz. İstediğim yere konar, istediğimi seçer ve istediğimden yerim. Bu sözleri söylerken uçtu ve kasap dükkanında bir etin üzerine kondu. Kasap elindeki bıçağı o mağrur arının üzerine öyle bir vurdu ki onu iki parçaya böldü ve yere attı. Karınca gelip onu ayağından çekti ve şöyle dedi. Nice bir anlık şehvet vardır ki sahibini uzun zaman üzüntüde bırakır. Arıysa beni istemediğim yere götürme dedi. Karınca da kim hırs ve şehveti sebebiyle dilediği, arzu ettiği yere konarsa onu istemediği yere götürürler diye karşılık verdi. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de cennet nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle, cehennemse şehevi şeylerle kuşatılmıştır buyurmak suretiyle heva ve hevesine tabi olanların akıbetinin cehennem ve elim bir azap olduğunu ifade etmiştir. Evet, son olarak nasıl bir namaz başlıklı kısa bir yazı var. Onu da paylaşalım kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Allah dostundan aktarılıyor. Cenab-ı Hak namazlarını ciddiye almayanlara, namazını gösteriş olsun diye kılanlara yazıklar olsun diye hitap eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de namaza durduğunda sanki son namazın gibi kıl buyurmuştur. Allah dostlarından Hatem Esamsa namazın hakkıyla edası hakkında şöyle der. Evvela namaz için gerekli hazırlığı en güzel şekilde yerine getir. Kâbe'yi iki kaşının arasına, sıratı ayaklarının altına, cenneti sağına, cehennemi soluna al. Arkanda Azrail'in senin tatlı canını almak için beklediğini tefekkürle, korku ve ümit halinde Cenab-ı Rabbul Alemin'in huzuruna dur. Tahkikle tekbir al. Ağır ağır ve manasını düşünerek Kur'an oku. Tevazuyla rükû, huşuyla secde eyle. Bedenin, namazın tabi erkanına devam etsin. Ancak ruhun daima secde halinde kalsın ve o vuslattan bir nefes ayrılmasın. Değerli dinleyicilerimiz, Can Damlaları bölümünde Genç Dergisi'nin Şubat 2016 sayısında yer alan hikayeleri, kıssadan hisseleri paylaşmaya çalıştık sizinle. Ali Can Tatlı'nın kaleminden aktardık. Böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Yarın saatler 21.30'u gösterdiğinde Erkam Radyo'da Sesi Dergi'de yeniden buluşabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.